Birinci ayrım. Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filyoz. Eserin adı Milat. Yazarı İhsan Kaplan. Türü roman. April Yayımcılık. İkinci baskı Şubat 2010. ISBN numarası 978-975-6006-44-3. Bu kitap 325 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 31 Ocak 2013. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak. İhsan Kaplan, yayıncımın ısrarı üzerine okumaya başladığım ilk Türk yazar oldu. Her ne kadar İngilizce çevirisi henüz tamamlanmamış olsa da, okuduğum kadarıyla şunu kesin olarak söyleyebilirim ki, bundan sonra Türk yazarları takip etmeye başlayacağım. Adam Faber. Zamanın aklınızın içine dolanıp düğümleneceği, algılarınızın sınırlarını zorlayan bilinçaltı oyunlarıyla dolu, gerçekçi bir roman. Psikiyatrist Kutu Kaplan. Gözlerimiz ruhumuzu kör ediyor olabilir mi? Bir Türk yazar, tüm riskleri göze alarak bilim, felsefe ve dinler tarihi üçgeni üzerine kurduğu öyküsünü bilinç akışı tekniğiyle kağıda döküyor. İhsan Kaplan bir yandan elektromanyetik dalga tedavisi, genetik, psikoloji, yaratılış kuramı ve kuantum gibi mayınlı alanlarda gezinirken, bir yandan da Vatikan'dan Kudüs'e, Kudüs'ten İstanbul'a uzanan soluksuz bir macerada okurlarıyla tanışıyor. Şimdi uyanmak mı istiyorsun, yoksa daha derin bir uykuya dalmak mı? Cem Adrian, İnan Özdemir, Johan Kuşkorke ve Erkut Demirci tarafından kitap için özel bestelenmiş parçalardan oluşan Türkiye'nin ilk kitap albümü ve son 3 yılda kısa film dalında 30'a yakın ödül alan Eray Mert tarafından çekilen Türkiye'nin ilk kitap fragmanı ile Mithat İlkler'in kitabı. Bu kitap miladınız olabilir. Fragmanı izlemek ve daha detaylı bilgi için www.aprilyayincilik.com. Adını her andığımda içimi titreten aşka, canımı canı gibi bilen biricik annem ve güzel aileme, sonsuz ışığıyla gözlerimi gerçeğe ayan uzman doktor Ali'ye, Kutlu Kaptan'a, müzikli kelimelerimizi notalarına döken 21 senelik kardeşim İnan Özdemir'e, projenin son aylarında kapısını çalıp ocağına düşmekten büyük keyif aldığım, sonsuz enerjisiyle ruhumu boyayan yol arkadaşım Cem Adrian'a, albümün oluşmasındaki yaratıcı katkılarından ve gönülden emeklerinden dolayı Erkut Demirci, Johan Koşkorke'ye ve Mehmet İstanbulluoğlu'na, İnancını hiç esirgemeyen dostlarım Kemal Egemen, İpek ve Ali Barbaros Solmaz'a, tanıtım videosunu mütevazı ekibiyle 3 günde çekip, 3 günde kurgulayarak hazır eden, müthiş zekasına saygı duyduğum yönetmen dostum Eray Mert'e, İçten destekleri ve güç veren inançları için Can Ceylan, Martin Lancaster, Sevi Sevimay, John Stuart Farmer, Burcu Denli Özdemir, Ece Rena Özlü, Elif Yıldız, Duygu Ertürk Akbayır ve Tünge Denizmen'e. Yazım aşamasında bir an olsun beni yalnız bırakmamak için ellerinden geleni yapan çok sevgili arkadaşlarıma, son virajı dönerken devrilmeme ramak kala tükenmeyen sevgisiyle beni kucaklayıp ayağa kaldıran anlayışlı ve cefakar biricik çiçeğim Ayşen Şimşek'e, ben olma yolunda yanımda duran, ardımda kalan ve önüme çıkan herkese ne kadar teşekkür etsem azdır. Varlığınız sebebi varlığımdır. Sonun hikayesiydi anlatılan. Eğer frekansı varlığın yüce namelerini duymak üzere ayarlanmış bir hayaliniz varsa, kendiniz aynı şekilde Cebrail'inizi duyacaksınız. Mikail Naimi. 19 Mart 1999 Cuma. 19:19. Kudüs. Buraya gelmen için bir dakikan var Joseph. Artık aklını topla da başlayalım. Gottfried'in halinden hayli gergin ve telaşlı olduğu hemen anlaşılıyordu. Son bir saattir küçük ameliyathanenin içinde elleri ceplerinde volta atıyordu. Hayatını adadığı projenin tohumunu ekmesine ramak kalmıştı. Son deneylerinde kullandığı 7 yumurta hücresinin ikisinden amacına uygun 8 hücre oluşturmayı başarmıştı. Koridorda Joseph'in telaşlı sesi yankılandı. "Geliyorum profesör." Beyaz önlüğünün ceplerindeki embriyo mikrotüplerini sıkı sıkıya tutuyordu. Hala kararsızdı. Gözleri kısılmış halde yavaş adımlarla kapıya doğru ilerledi. Onun sesini duymak istiyordu. Ne yapması gerektiği konusunda karar verirken ona ancak ses yardım edebilirdi. Birkaç adım sonra bir an duraladı. Hangi cebinde hangi mikrotüp olduğunu çoktan unutmuştu. Ameliyathanenin camından içeriye göz attı ve bakışları Sofya'ya gelince sabitlendi. Genç kadının gözleri her gülümseyişinde olduğu gibi kısılmıştı. "Haydi doktor, çocuk istiyorum." Üstünde gri bir önlük vardı ve masada bacaklarını heyecanla sallayarak yatıyordu. Aslında içlerinde en gergin olması gereken oydu. Dünyanın ilk kopya bebeğinin annesi olacaktı. Belki de ikinci Meryem. Joseph derin bir soluk alarak içeriye girdi ve sol cebindeki mikrotüpü çıkartıp Godfrey'de uzattı. "Tamam profesör, milat bizimle yeniden yazılsın." 4 Mayıs 1998 Pazartesi, 11, Vatikan. Karanlık koridorda iki gölge belirdi. Fısıltıları yüksek kubbeli binanın içinde hafif bir uğultu halinde yankılanıyordu. Toplantı odasına doğru ilerleyen gölgeler vitraylı pencereden süzülen ışıkla hafifçe aydınlandı. Kapının önündeki bankta oturarak geçen saatlerin ardından papayı karşısında bulan Profesör Gottfried ayağa fırladı ve telaşla kendine çeki düzen vermeye çalıştı. 33 yaşındaki asistanı Doktor Joseph yanında hazır ol vaziyetindeydi. Papa II. Jean Paul zorlanarak kaldırdığı başıyla ikisini de selamladıktan sonra bir parmak işaretiyle oturmalarını buyurdu. Heyecan içindeki doktorlar ayakta durmaya devam etti. Toplantı odasının kapısına yönelen papa hafifçe tökezledi. Bir adım gerisinde yürüyen yüzbaşı Alois Esterman adetlere aykırı olmasına rağmen hemen atılarak onu belinden sıkıca kavradı. Toparlanan papa yüksekliği 5 metreye yaklaşan pirinç kaplı ve çift kanatlı kapının önüne geldiklerinde Alois Esterman'ın kulağına bir şeyler fısıldamaya başladı. Gottfried epeyce geride kalmış olmasına rağmen söylenenleri duyabilmek için kulak kabartıyordu. "Bu görevi başarıyla yapacağına inanıyorum Alois. En güvendiğim subaylardan birisin ve başkomutan olma zamanın geldi. Birazdan kurula Vatikan ordusunun yeni kumandanını açıklayacağım oğlum." Kapının önündeki fısıltılı sohbetin son cümlesiyle birlikte Alois Esterman yere kapanıp papanın elini öptü. Mehmet Ali Ağaca tarafından 1981 Mayıs'ında San Pietro Meydanı'nda gerçekleştirilen suikastte kurşunların önüne atılarak 2. Jean Paul'u ölümden kurtarmasının ödülünü 17 yıl sonra alıyordu. Alois Esterman 43 yaşında sert ve kararlı bakışlara sahip bir adamdı. Karakteristik çene yapısı yanaklarını olduğundan geniş gösteriyordu. Üstünde Michelangelo'nun tasarımı olan geleneksel muhafız kıyafeti vardı ve beyaz yakalığının altında safire yakın sarı renkte bordo ve kan kırmızısı bezemeleri olan bir arma takılıydı. Kırmızı ceketinin yanlarından aşağıya doğru yeşil kabartmalı şeritler iniyordu. Esterman kapıyı hafifçe iterek açınca içeride bekleyen 12 kişi ayağa kalktı. İkinci Jean Paul asasıyla kurulu selamladıktan sonra yavaş adımlarla koltuğuna doğru ilerlerken büyük pirinç kapı arkasından bir sır gibi kapandı. Toplantı başlayalı çok olmamıştı ama konular yeni başlıkları açıyor, tansiyon giderek tırmanıyordu. Kurulun 2. Jean Paul tarafından 21 Şubat'ta atanan 27 kardinalle ilgili olarak yönelttiği sorular can sıkıcı olmaya başlamıştı. Mırıldanmalar halinde yapılan ikili ve üçlü konuşmalar salonda alışılageldik düzenin sağlanmasını engelliyordu. Sonunda Papa asasını yere vurarak öksürdü. "Vatikan ordusunun başkomutanlığına Alois Esterman atanmıştır. Görevini layığıyla yapacağına gönülden inanıyorum. Bu kararımda Esterman'ın yıllardır süren ... iki kere daha öksürdü ve dikkat çekmek istediği kelimeye vurgu yaparak devam etti. Sarsılmaz sadakatini göz önünde bulundurdum." Görünen oydu ki 2. Jean Paul toplantıda bulunan kimi asil üyelerin bile sadakatinden şüphe duyuyordu. Bu cümlelerin ardından kısa bir sessizlik yaşandı, sonra Papa'nın sağ kolu olan Kardinal Ratzinger söz aldı. Yüce Papa'nın vermiş olduğu kararlara hepimiz saygı duyuyoruz. Kendi görüşlerini belirtmek isteyen varsa lütfen şu anda konuşsun. Üyelerden ikisi parmaklarını gevşetmek ister gibi yakalarından geçirerek kızıl vitraylı pencerenin altında duran ve eski ağaçtan orijinaliyle aynı boyda yapılmış olan haça derin derin baktılar. O ana kadar yapılan konuşmalardan ve alınan bağımsız kararlardan hiç de hoşnut görünmüyorlardı. Kardinal Ratzinger kurul üyelerini teker teker süzerek yavaşça ayağa kalktı. İkinci Jean-Paul ile beraber yürüttükleri, ökümenizme dayalı tüm Hristiyanları bir çatı altında toplama fikrini en hararetle savunan kişi şüphesiz oydu. İçe kapanmacı anlayışa sahip katı ve kuralcı bir kardinal olan Ratzinger, kurulda öylesine etkili ve söz sahibiydi ki kimse onun kararlarına karşı çıkmak istemezdi. Ellerini karnının üstünde birleştirdi. Eski bir SS subayı olması kimi zaman farkında olmasa da sert bir askeri üslupla konuşmasına neden olurdu. Şimdi meseleyi daha da çetrefilli hale getirmeden saatlerdir kararımızı bekleyen doktorların sorusuna kesin yanıt verme zamanı geldi. En azından bu konu üzerinde hepimizin hemfikir olduğunu bilmek iyi. Sanırım aksi görüşe sahip olan sadece sizsiniz, Sayın Kardinal Casper. Başından beri her cümleye dikkatle kulak veren Kardinal Casper ayağa kalktı. Ben sadece ileride karşı konulması imkansız etkiler doğuracak olan bu bilimsel gelişmenin kontrolümüz altında devam ettirilmesinden yanayım. Daha önce hiçbir enstitüden sonuca bu kadar yakın olduklarına dair bir bilgi ulaşmadı bize. Ancak bu hiçbir zaman yapamayacakları anlamına da gelmiyor. Ayrıca gözlemlerimiz dışında çalışan düzinelerce genetik enstitüsü var. Finansal desteğimizi doğrudan kesmektense gözlem altında tutmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Demek istediğim, kainattaki tek yaratıcı yüce tanrıdır. Casper'ın cümlesini tamamlamasına izin vermeyen ikinci Jean-Paul tartışmaya noktayı koymuştu. İnsanoğlu ona her zaman tüm sadakatiyle itaat etmeli ve koşulsuz inancını bilimin ışığı altında bile sorgulamamalıdır. Şuna şüphe yok ki çağımızda bilim adamları keşifleriyle insanları şaşırtmaya devam ediyor ve bizler de buna olan desteğimizi her fırsatta dile getiriyoruz. Ancak söz konusu olan asıl yaratıcı ile rekabete girmekse hiçbir din adamı buna izin vermeye cüret bile edemez. Aksi halde bu Tanrı'ya şirk koşmak ve onunla yarışmaya kalkışmaktan başka bir anlama gelmez. Boynundan sarkan altın kolyenin ucuna takılmış açı parmaklarıyla sıkı sıkıya kavradı. Beyaz saçlarının tepesinde duran halesini düzeltip kısık kara gözleriyle kuruldakileri süzdü. Sonra iyice zorlanarak boynunu biraz kaldırdı. Epey zamandır uzun cümleler kurarken nefesi daralan Papa, cümlelerine giderek kısılmaya başlayan sesine direnircesine kesin vurgular katarak konuşmaya devam etti. Kurulun önünde vaaz verir gibiydi. Kudüs'te gözetimimiz altında çalışan enstitü elbette kritik öneme sahiptir. Gelinen bu noktadan sonra ise daha dikkatli olmalı ve gözümüzü üzerlerinden ayırmamalıyız. 9 yılı aşkın süredir vermiş olduğumuz büyük maddi desteğe ek olarak istemiş oldukları bütçe kesinlikle onaylanamaz. Birkaç saniyelik duraksamadan sonra derin bir nefes aldı. Mevcut bütçelerini komisyonumuzun bir kez daha incelemesini ve gerekli kesintileri yapmasını talep ediyorum. Şimdi, başka sorusu olan yoksa müsaadenizi istiyorum. Zorlanarak ayağa kalktı ve kapıya yöneldi. Koluna giren Kardinal Ratzinger ile birlikte yürürken birden durarak salona döndü ve seslendi. Kapıdaki kardeşlerimize açıklamayı Joaquin Navarro yapsın ve bu odadan dışarıya kesinlikle hiçbir şey sızmasın. 2 saati aşkın süredir Vatikan'ın kurul binasında doğum sancısı çeken kadınlar gibi bekleyen Profesör Gottfried ile Doktor Joseph heyecan içindeydi. Dev kapının beklemedikleri bir anda açılmasıyla yerlerinden fırladılar. Papa ve sağ kolu yavaş adımlarla koridora çıktı. İki bilim adamı açıklanacak kararı dinlemeye hazırlanıyordu ki yanlarına gelen bir onbaşı onları başka bir kapıdan hızlıca dışarıya çıkardı. Ne olduğunu anlamaya çalışan doktorlar bu kez de alındıkları koridorda soru işareti dolu bakışlarla beklemeye başladı. Onbaşı gerekli açıklama birazdan sizlere yapılacak dedi. Tam o sırada koridorun öteki ucunda bir ses yankılandı. Asker, onbaşı Cedric Tornay, Kumandan Estarman seni görmek istiyor, acele et. Telaşa kapılan genç muhafız koridorun sol kanadına koştu. Onun arkasından hafifçe eğilerek bakan Joseph şaşkındı. Tüm bunlar ne anlama geliyor profesör diye mırıldandı. Saatlerdir burada bekliyoruz ve ne olup bittiğini hala anlayamadım. Joseph, sevgili oğlum. Profesör oğlu kadar sevdiği asistanına ender zamanlarda bu şekilde seslenirdi. Kısa bacaklarının üstüne düşen siyah ceketinin düğmelerini açıp pantolonunu yukarı çekiştirdi. Kalın ve yağlı boynunun tam ortasında sarı bir vitiligo lekesi vardı. Dipnot, deriyi boyayan maddenin pigmentin kaybı nedeniyle cildin beyazlaşmasıyla seyreden bir hastalık. İri burnunu parmaklarıyla kaşıyarak küçük mavi gözlerini Joseph'e çevirdi. Daha kolay olacağını inan ki düşünmüyordum. Kurul odasının kapısına kadar getirilmemiz ilginçti. Sanırım onlar da geldiğimiz noktanın ciddiyetinin farkında. Ben de senin kadar heyecanla bekliyorum kararı. Bu kasvet ve gizemden artık sıkılmaya başladım profesör. Daha ne kadar bekleyeceğiz? Koridorun nemli ve sıcak havasından bunalmış görünüyordu. Mavi gömleğinin en üst düğmesini açarak lacivert kravatını gevşetti. Kalın dudaklarını birbirine bastırıp sağ elinin işaret parmağıyla alt dudağını kaşıdı. Işıl ışıl parlayan gök mavisi gözleri heyecanını yansıtmaya yetiyordu. Yarım saatlik bir başka beklemenin ardından Profesör Gottfried, Joaquin Navarro'nun onlara doğru yaklaştığını gördü ve Joseph'in kulağına eğilerek fısıldadı. Bu Vatikan'ın sözcüsü Joseph, neden onu yolladılar acaba? Navarro vals zoraki neşe yansıtan bir sesle selamladı onları. Merhaba idealist bilim adamları. Sanırım sizlerle uzunca bir sohbet yapacağız. Yanıt beklemeden arkasını dönüp devam etti. Lütfen beni takip edin. Buraya geldiğinizden beri bir şeyler içtiniz mi? Gottfried ne kadar susamış olduğunu ancak o an fark etti. Kuruyan dudaklarının arasından dökülen pürüzlü bir sesle yanıt verdi. Doğrusunu isterseniz 4 saattir su bile içmedik. Navarro vals omuz silkerek gülümsedi. Tahmin edebiliyorum. Burada kimse kimseye hizmet etmez. Yalnızca Tanrı'ya hizmet edilir. Joseph'in gittikçe artan heyecanı artık iyiden iyiye sıkıntılı bir bekleyişe dönüşmüştü. Navarro vals, beyler sizleri kendi odamda ağırlamak isterim dedi. Bu taraftan lütfen. Gottfried elbette Sayın Navarro diye mırıldandı. Bundan onur duyarız. Üçü birlikte koridora yürümeye başlamıştı ki dışarıda bir gürültü koptu. Alois Esterman onbaşı Cedric Tornay'a avazı çıktığı kadar bağırıyordu. Budala! Bunun hesabını vereceksin! Yarından itibaren seni burada görmek istemiyorum! Defol! Alois Esterman hiddetle bağırırken Cedric'in yanında duran 6 asker onu hazır ol vaziyetinde ve belirgin bir korkuyla dinliyordu. Başlarındaki kırmızı sorguçlu miğferler yakalarını sıkıca birleştiren beyaz boğazlıklara kadar iniyordu. Boyunlarından neredeyse bellerine kadar uzanan gümüş renkli zırhlarının altına giydikleri, mavi turuncu şeritli muhafız kıyafetleri ve aynı renklerdeki botlarıyla iskambil kağıtlarındaki valeleri andırıyorlardı. Navarro vas konuklarına döndü. Onlara aldırmayın beyler, olağan asker tartışmaları sadece. Başka bir koridoru geçtikten sonra yüksek kubbeli hole geldiler. Şimdi eski Roma mimarisinin çizgilerini yansıtan heybetli mermer sütunların arasında ilerliyorlardı. Başlarının üzerindeki kubbenin merkezine işlenmiş freskte İsa'yı sembolize eden ve başının üstünde ışıklı hale taşıyan bir çocuk, bakire Meryem'in elindeki şarap kadehine uzanıyordu. Meryem'in yanında duran 7 melekse boyunlarını eğmiş İsa'yı selamlıyorlardı. 3 adam holün ortasında bir saniyeliğine duraladıktan sonra karşılarındaki çift kollu merdivene yöneldi. Merdiven basamaklarının rıhtları normalden daha yüksekti. Altın kaplı trabzanlara tutunarak çıktıkları 30 basamaktan sonra perdeyle ayrılmış bir başka koridora geldiklerinde Joseph arkasını dönüp kubbeye bir kez daha baktı. Meleklerden biri kucağında başının tepesinde güneşten hale bulunan bir çocuk daha taşıyordu. İsa'nın karşısında duran bu bebek belli belirsiz bir hınzırlıkla gülümser gibiydi. Joseph gözlerini ovuşturup o ifadeye bir kez daha bakmak istedi. Ama bunu yapmasına fırsat kalmadan Gottfried'in sesi duyuldu. Hadi Joseph, istersen daha sonra Vatikan Müzesi'ni gezebilirsin. Navarro vals nemlenen gözlerini kısarak gülümsedi. Bu figürlerin içinde ben de dahil olmak üzere tüm Vatikan sakinleri hala kaybolup gider. Bazılarının ne anlama geldiği yıllardır çözülmüş değil. Sevgili Joseph'in baktığı mozaik Beytüllahim'deki bir kiliseden 1929'da getirilmiş. Yapılış yılı tam olarak bilinmiyor. Benim en sevdiklerimden biridir. Önünde durduğu kapıyı açtı ve doktorları içeriye aldı. Lütfen rahatınıza bakın. Ne içmek istersiniz? Gottfried yorgun bir sesle, epey susadık değil mi Joseph dedi. Evet, sanırım su. Anlaşıldı. Gottfried Reinhardt, Mama Robas elini telefona uzatırken yüzündeki garip gülümsemeyi koruyordu. Gayet dinç ve sağlıklı görünüyordu ama gözlerinin altında kat kat olmuş torbalar 60 yaşını aştığını hemen belli ediyordu. Yeni boyattığı sarı saçları geniş ve çizgili alnının üstünde sola doğru taranmıştı. Telefona mırıldandı. 3 bardak su ve 3 kadeh Vatikan şarabı. Ayizeyi yerine koyunca koca burnunu işaret parmağıyla hafifçe yukarıya kaldırdı. Gülümserken sıktığı dişleri ince dudaklarının arasında belli oluyordu. Sadık asistanınız biraz gergin galiba profesör dedi. Öyleyse neler olup bittiğini sizlere anlatma zamanı geldi. Gottfried çöktüğü koltukta toparlanarak biraz öne doğru çıktı. Bekliyoruz Sayın Navarro. Asistanımın heyecanını maruz görün. Bu çalışmaları yıllardır birlikte yürütüyoruz. Sadakati konusunda hiç şüpheniz olmasın. Söyleyeceklerinizi merakla bekliyoruz. Lütfederseniz elbette. Joseph 69 yaşındaki hırçın tabiatlı profesörüne daha önce hiç o kadar saygılı ve tedirgin halde görmemişti. Gottfried vücuduna oranla daha büyük olan ellerini bacaklarının arasında birleştirdi. Beyaz saçları en son ne zaman böylesine özenli taranmıştı acaba? Joaquin Navarro tam söze başlayacaktı ki kapı tıklatıldı ve içecekler bir tepsi içinde sehpanın üstüne bırakıldı. Hizmetkar hürmetle selam verip odadan ayrılmadan önce Joseph'in gözlerinin içine dikkatle baktı. Bu bir yanılsama olabilir miydi? Ne de olsa Joseph saatler süren beklemenin ardından sararan benziyle hiç de iyi görünmüyordu. Kumral saçlarının arasından dar ve pürüzsüz alnına doğru akan birkaç damla ter ardında ıslak bir iz bırakmıştı. Anlam veremediği bir mide bulantısı sardı içine. Bir yudum şarap içtikten sonra öksürdü ve ''Zat-ı halinizi dinliyoruz, Sayın Navarro-Vaz, efendim.'' Sizin de şahit olduğunuz gibi gayet uzun süren bir toplantının sonunda nihai karara varıldı. Yüce Papa II. Jean-Paul'ün de onayladığı bu karar ne yazık ki beklediğiniz doğrultuda değil. Sizler için üzücü olduğunu biliyorum. Ancak çalışmalarınızı yıllarca desteklediğimiz de yadsınamaz bir gerçek. Bütçe komisyonumuz... Navarro'va sözlerine devam ederken Joseph soğuk terler dökmeye başlamıştı. Merdiven sahanlığında dönüp baktığı mozaik gözlerinin önünde canlanıyordu. İsa'nın tam karşısında duran tuhaf bakışlı çocuğu düşünerek şarabına uzandı ve dengesiz hareketi kadehin devrilmesine neden oldu. Öne doğru bir hamle yapınca başı döndü ve sendeledi. Navarro'vas, iyi misiniz diye sordu. Gottfried hemen atıldı. Neyin var Joseph? Sanırım vermiş olduğunuz karar onu da benim kadar etkiledi Sayın Navarro. Olaylar hiç de beklediğimiz gibi gelişmiyor. Bize lütfen. Navarro'vas onun sözünü tamamlamasına izin vermedi. İzninizle söyleyeceklerimi bitireyim profesör. Bütçe komisyonumuz bundan sonra alacağınız ödemelerin meblağını belirlemek için yakında toplanacak. Umudum kaynaklarınızdan kesinti yapılmaması yönünde. Gottfried nasıl bir kesinti yapılabilir ki diye karşı çıktı buna. Aldığımız ödemeler zaten yetersiz. Heyecanınızı anlıyorum profesör. Ben sadece yüce kurulun kararını açıklamakla sorumluyum. Konuyu tartışmanın hiçbirimize faydası olmaz. Sizden istediğim. Joseph konuşmadan tamamen kopmuştu artık. Kafasının içindeki figürler hareketleniyor, kucağında öteki bebeği tutan melek göz kırparak İsa'yı işaret ediyordu sanki. Yeni bir mide bulantısı baş dönmesiyle tetiklenince aniden ayağa kalktı. Ben dışarıda beklesem iyi olacak profesör. Saygılar Sayın Navarro. Şaşıran Navarro Vals elbette diye mırıldandı. Dilerseniz kapıdaki hizmetkar size binayı gezdirsin. Sanırım temiz havaya ihtiyacım var. Dışarıda görüşürüz profesör. Joseph odadan çıktıktan sonra uzun ve hızlı adımlarla yürümeye başladı. Arkasından yetişmeye çalışan görevlinin rugan ayakkabılarından çıkan sesler mermer zeminli koridorda yankılanıyordu. Elini başına götürürken sendeledi. Merdivene ulaştığında başını kaldırıp kubbenin merkezindeki mozaiğe bir kez daha bakmak istedi. Ama tam o anda dengesini yitirip aşağıya doğru yuvarlandı. Peşindeki görevli ona ancak 10 basamak düştükten sonra yetişebildi. Kolundan tutup toparlanmasını sağladı ve ayağa kaldırdı. İyi misiniz? Evet, sanırım iyiyim. Biraz temiz hava almam gerek. Beni en yakın kapıdan dışarı çıkarın lütfen. Koluna giren görevliyle açık havaya çıktıktan sonra üstüne başına göz gezdirdi. Kravatını biraz daha gevşetti. Dudaklarına doğru akan kanı ancak eliyle ince ve düzgün atlı burnunun kemerini ovuşturunca fark etti. Cebinden mendilini çıkartıp sıkıca burnuna bastırdı. Joseph bahçede kendine gelmeye çalışırken Navarro'da sözlerini tamamlıyordu. Sizden isteğim genetik araştırmalarınızda gelmiş olduğunuz durumu muhafaza etmeniz. Kök hücre konusundaki ilerlemelerinizi takdirle takip ediyorum. Ama biraz da yeni nesil ilaçlar geliştirmeye yoğunlaşsanız nasıl olur? Navarro Valls, Barcelona'da aldığı eczacılık eğitiminin verdiği cesaretle fazla fikir sahibi olmadı, bilimsel konularda bile ahkam kesmeye bayılırdı. Hayvanlara yönelik çalışmalarınızla ilgili herhangi bir hoşnutsuzluğumuz yok diye devam etti. Bu alandaki deneylerinize dönebilirsiniz örneğin. Gottfried öfkesini gizlemeye çalışarak usulca ayağa kalktı. Teşekkür ediyorum Sayın Navarro. Sanırım söyleyeceğim hiçbir şey kurulun ve Yüce Papa'nın fikrini değiştirmeyecek. En azından şimdilik diyelim. Misafirperverliğiniz için size minnettarım. Hoşça kalın profesör. Vatikan yapmış olduğunuz çalışmalardan ötürü size minnettar. Her zaman sadakatinizi örnek gösteriyoruz. Basına ve başka mecralara burada yapılan görüşmelerle ilgili hiçbir açıklamada bulunmayacağınızdan da adım gibi eminim. Altın kuralı unutmamanız dileğiyle veda etmek isterim size profesör. Altın kurallarmış, peh diye geçirdi içinden Gottfried. Dönüp kapıya yürüdü, yavaşça açtı ve koridorda hızla yürümeye başladı. Öfkeden gözleri dolmuştu. Yıllardır hizmet ettiği kurumun böyle bir karara varmış olmasına inanamıyordu. Kendi kendine söylenmeye başladı. Üstelik mevcut bütçeyi kısmayı da düşünüyorlarmış. Tanrım, 70 yaşıma geldim ve kendim için hiçbir şey yapmadım. En ufak birikimim yok. Söylenmeye devam ederek binanın ön bahçesine çıktığında olduğu yere çakılmış halde sayıklayan Joseph'i gördü. Haydi doktor, gidiyoruz. Joseph silkindi. Gidelim profesör. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 24.